Birinci ayrım. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Doğudan Uzakta. Yazarı Amin Maluf. Özgün adı Le Désoriente. Çevirmeni Ali Berktay, türü roman. Yapı Kredi Yayınları, 1. baskı, Kasım 2012. ISBN numarası 978-975-08-2384-8. Bu kitap 457 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 13 Şubat 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Lübnan asıllı Fransız yazar Amin Maluf'un uzun bir aradan sonra merakla beklenen yeni romanı Doğudan Uzak'ta, kaderin ve tarihin acımasız kıskacında terk ettikleri yurtlarına dönen bir grup arkadaşın hikayesini anlatıyor. Doğudan uzakta gençliklerinin en güzel dönemlerini bir arada geçiren, hayalleri ve umutları olan bir grup insanın ülkelerinde patlak veren iç savaştan sonra farklı yerlere dağılmasını ve yıllar sonra eski arkadaşlarından birinin cenazesi dolayısıyla tekrar ülkelerine dönmeleriyle başlayan 16 günlük bir yüzleşmenin romanı. Romanın baş kahramanı adam tıpkı Maluf gibi savaştan sonra Fransa'ya yerleşmiş, ancak doğduğu topraklara sevgisi ve bir dönem içinde yaşadığı çok kültürlü ve çok dinli bu coğrafyayı anlama çabası hiçbir zaman küllenmemiştir. Ancak uzun bir aradan sonra giriştiği eve dönüş yolculuğu ve eski arkadaşlarını bulma düşüncesi sanıldığı gibi kolay olmayacaktır. Çünkü ne insanlar ne de doğup büyüdüğü topraklar aynı kalmıştır. Açıkça belirtilmese de Lübnan iç savaşının getirdiği yıkımlara ve Orta Doğu coğrafyasının yaşadığı kültürel, tarihsel ve toplumsal sorunlara dair çok çarpıcı gözlemlere de yer veren Doğudan Uzak'ta da Maluf yine en iyi bildiği şeyi yapıyor. Doğuyu anlatıyor. Geldim, gördüm, hayal kırıklığına uğradım. Doğudan Uzak'ta. Amin Maluf 1949'da Lübnan'da doğdu. Ekonomi ve toplum bilim okuduktan sonra gazeteciliğe başladı. 1976'dan beri Paris'te yaşıyor. Çeşitli yayın organlarında yöneticilik ve köşe yazarlığı yapmış olan Maluf, bugün vaktinin çoğunu kitap yazmaya ayırmaktadır. Çok iyi bildiği Asya ve Akdeniz çevresi kültürlerini, söylencelerini yapıtlarında başarıyla işleyen Maluf, ilk kitabı Le Croix de Vupur Le Arab, 1983 Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri, YKY ile tanındı ve bu kitabın çevrildiği dillerde de büyük bir başarı kazandı. 1986'da yayımlanan ve aynı yıl Fransız-Arap Dostluk Ödülü kazanan ikinci kitabı, yani ilk romanı Leon, Le Africain, Afrikalı Leo, YKY ise bugün bir klasik kabul edilmektedir. Maluf'un 1988'de yayımlanan ikinci romanı Samarkand'da, Semerkant, YKY coşkuyla karşılandı ve pek çok dile çevrildi. Le Jardin de Lumière, 1991, Işık Bahçeleri, YKY ve Le Siècle après Béatrice, 1992, Béatrice'den sonra 1. yüzyıl, YKY adlı romanlarının ardından 1993'te yayınlanan romanı Le Rocher de Tanyos, Tanyos Kayası, YKY ile Goncourt ödülünü kazanan yazarın Le Echel de Le Monde, Doğunun Limanları, YKY adlı romanı 1996'da. Le Identité Meurtrière, Ölümcül Kimlikler, YKY adlı deneme kitabı 1998'de çıktı. Maluf 2000'de Le Périple de Baldassare'ı yayımladı. 100. ad, Baldassare'nin Yolculuğu, YKY. Finlandiyalı müzisyen Kaija Saahiro'nun bestelediği opera için yazdığı Uzaktan Aşk, 2002 YKY, Maluf'un ilk librettosudur. 2004'te Origin, Yolların Başlangıcı, YKY adlı romanı, 2006'da ikinci librettosu Adriana Mater, YKY, 2009'da ise ikinci deneme kitabı Le Dereglement du Monde, Çivisi Çıkmış Dünya, YKY yayımlanmıştır. Amin Malouf 2011 yılında Akademi Fransız'a seçilmiştir. Ali Berktay, tiyatro yazarı, editör, çevirmen. 1960 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1982-1994 yılları arasında önce İsveç, sonra Fransa'da Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda çalıştı. Tiyatro kaynaklarımız ve dünyadaki çeşitli tiyatro akımları konusunda çeviriler, araştırmalar yaptı. Bu konulardaki bazı makale ve çevirileri yurt dışında basılan çeşitli dergilerde yayımlandı. 2006'dan bu yana İş Bankası Kültür Yayınları'nda Tarih ve Sosyal Bilimler dizisi editörü olarak çalışıyor. Jacqueline de Romie, 1913-2010. Kaba kuvvetle ilişkiye maruz bırakılan her şey alçalır. Darbeyi indiren de, darbeyi yiyen de aynı kirlenmeyi yaşar. Simone Weil, 1909-1943. Adımda doğmakta olan insanlığı taşıyorum. Ama ben nesli giderek tükenen insanlığa aidim diye kayıt düşecekti adım not defterine. Acı olaydan 2 gün önce. Annemle babamın bana niye bu ismi koyduklarını hiçbir zaman öğrenemedim. Doğduğum ülkede pek rastlanan bir isim değildi ve ailemde de benden önce kimseye konmamıştı. Bir gün babama bunu sorduğumu, onun da "o hepimizin atası" diye geçiştirdiğini hatırlıyorum. Sanki ben bilmiyormuşum gibi. 10 yaşındaydım ve bu açıklamayla yetinmiştim. Belki de henüz hayattayken bu tercihin arkasında bir niyet, bir düş olup olmadığını sormalıydım ona. Bana öyle geliyor ki vardı. Babama göre ben kurucular topluluğunun bir üyesi olacaktım. Bugün 47 yaşımda bana biçilen görevin yerine getirilmemiş olarak kalacağını kabullenmek zorundayım. Ben bir soy zincirinin ilk değil son halkası, kendi insanlarımın en sonuncusu, onların birikmiş hüzünlerinin, hayal kırıklıklarının ve utançlarının emanetçisi olacağım. En berbat vazife bana düşüyor, sevdiklerimi teşhis edeceğim, sonra başımı sallayacağım ve örtü yeniden yüzlerinin üstüne çekilecek. Ben nesli tükenenler görevlisiyim ve sıra bana geldiğinde hiç eğilip bükülmeden bir kütük gibi devrilecek ve duymak isteyenlere şunu yineleyeceğim. Haklı olan benim, hatalı olan tarih. Bu gururlu ve saçma çığlık kafamda sürekli yankılanıyor. Zaten 10 gündür sürdürdüğüm gereksiz hac ziyaretinin altyazısı da olabilirdi bu cümle. Sular altında kalmış ülkeme dönerken kendi geçmişimin ve yakınlarımın geçmişinin bazı kalıntılarını kurtarabileceğimi düşünmüştüm. Bu konuda artık fazla bir şey beklemiyorum. İnsan batışı geciktirmeye çabaladıkça onu hızlandırma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bununla birlikte bu yolculuğa çıktığıma pişman değilim. Gerçi her akşam ana vatanımdan niçin uzaklaştığımı bir kez daha keşfettiğim doğru. Ama her sabah ondan niçin asla kopmadığımı da keşfediyorum. Suların ortasında Doğu Akdenizli inceliği ve dingin şefkat adacıkları bulmak en büyük sevinç kaynağım oldu. Bu bana en azından şimdilik yeni bir yaşama iştahı, savaşmak için yeni nedenler, hatta bir umut ürpertisi veriyor. Peki ya daha uzun vadede? Uzun vadede Adem ile Havva'nın tüm evlatları yitik çocuklardır. Birinci gün, birinci bölüm. Adam perşembe günü uykuya dalarken uzun yıllar kendi isteğiyle uzak durduktan sonra ertesi gün köklerinin bulunduğu ülkeye uçacağı ve bunu bir daha asla konuşmamaya and içtiği bir adamın yanına gitmek için yapacağı aklından bile geçmiyordu. Ama Murad'ın eşi önünde durulamayacak sözcükleri bulmayı bilmişti. Arkadaşın ölecek, seni görmek istiyor. Telefon saat sabahın 5'inde çalmıştı. Adam el yordamıyla telefonu almış, ışıklı tuşlardan birine basmış ve "hayır, emin ol uyumuyordum" diye cevap vermiş veya buna benzer başka bir yalan uydurmuştu. Telefonun diğer ucundaki kadın daha sonra "onu veriyorum" demişti. Ölüm döşeğindekini dinleyebilmek için soluğunu tutmak zorunda kalmıştı. O vaziyette bile karşısındakinin sözlerini işitmekten çok tahmin etmişti. Uzaklardan gelen ses bir kumaş hışırtısını andırıyordu. Adam 2-3 kez "tabii" ve anlıyorum diye tekrarlamak zorunda kalmış ama aslında ne bir şeyden tabii diyecek kadar emin olabilmiş ne de bir şey anlayabilmişti. Karşısındaki sustuğunda ağzından temkinli bir hoşça kal çıkmış, daha sonra kadının telefonu tekrar almadığından emin olmak için birkaç saniye beklemiş ve telefonu kapatmıştı. O zaman eşi Dolores'e dönmüştü. Dolores ışığı yakmış ve yatağın içinde sırtını duvara dayayıp oturmuştu. Olayın artısını eksisini tartıyor gibiydi ama aslında bir kanıya varmıştı. ''Arkadaşın ölecek, sana telefon ediyor. Tereddüt etmeye hakkın yok, gitmelisin.'' ''Arkadaşım mı? Ne arkadaşı? 20 yıldır konuşmuyoruz.'' Gerçekten de yıllardır ne zaman Murad'ın adı geçse ve onu tanıyıp tanımadığı sorulsa geçmiş bir arkadaş diyordu. Karşısındakiler çoğunlukla eski bir arkadaş demek istediğini varsayıyorlardı. Ama adam sözcüklerini rastgele seçmezdi. O ve Murat geçmişte arkadaştılar, sonra arkadaşlıkları bitmişti. Bu nedenle onun gözünde en uygun ifade geçmiş bir arkadaştı. Normalde Dolores'in yanında bu ifadeyi kullandığında kadın merhametli bir gülümsemeyle yetinirdi. Ama o sabah hiç gülümsemedi. ''Yarın kız kardeşimle aram açılsa benim geçmiş kız kardeşim mi olacak? Ağabeyim de geçmiş ağabeyim mi olacak?'' ''Aile girince olay değişir. İnsanın seçim şansı yoktur.'' ''Burada da seçim şansın yok. Gençlik arkadaşı kardeş yarısıdır. Onu kardeşliğe aldığın için pişman olabilirsin ama reddedemezsin.'' Adam kan bağlarının niçin farklı bir doğası olduğunu ona uzun uzun açıklayabilirdi. Ama kaygan bir zeminde maceraya atılmak istememişti. Sonuçta eşiyle kendisi arasında da kan bağı yoktu. Bu nedenle şimdi birbirlerine ne kadar yakın olurlarsa olsunlar, yarın öbür gün birer yabancı olma ihtimali var mıydı? İçlerinden biri ölüm döşeğindeyken diğerini çağırtsa reddedilebilir miydi? Böyle bir olasılığı hatırlatmak bile alçaltıcı olacaktı. Susmayı tercih etti. Zaten akıl yürütmek hiçbir işe yaramıyordu. Er veya geç teslim bayrağını çekecekti. Murad'a hınçlanıp arkadaşlığını kesecek, hatta eşi ne derse desin onu reddedecek bin bir neden ileri sürebilirdi. Ama ölüm yaklaşırken bu bin bir nedenin hiçbir değeri kalmıyordu. Geçmiş arkadaşının başucuna gitmeyi reddederse ömrünün sonuna kadar pişmanlık duyacaktı. Bu nedenle seyahat acentesine telefon edip ilk aktarmasız uçuş için bir yer ayırtmıştı. Uçak o gün saat 17.30'da kalkıp saat 23'te iniyordu. Bundan daha hızlısı da elinden gelmezdi zaten. İkinci bölüm. Bazı insanlar ancak yazarken düşünür. Adam da onlardandı. Bu onun için hem bir ayrıcalık hem de bir engeldi. Eli kalem tutmadığı zaman zihni daldan dala atlıyor, fikirleri ehlileştiremiyor veya bir mantık inşa edemiyordu. Düşüncelerinin bir düzene girmesi için yazmaya başlaması şarttı. Onun için düşünmek elle yapılan bir etkinlikti. Bir anlamda nöronları parmak uçlarındaydı. Neyse ki parmakları becerikli ve oynaktı. Hiç duraksamadan kalemden klavyeye, kağıttan ekrana geçebiliyorlardı. Bu nedenle cebinde her zaman esnek kapaklı kalın bir not defteri, öğretmen çantasının içinde de bir dizüstü bilgisayar taşırdı. İçinde bulunduğu çevreye ve yazmayı düşündüğü şeyin niteliğine göre kah birini kah diğerini açardı. O gün yolculuk başlarken defterde karar kıldı, defteri cebinden çıkardı. İlk boş sayfayı arayıp buldu, sonra önündeki servis masasını indirmek için uyarı ışığının sönmesini bekledi. 20 Nisan Cuma. Uçak havalandığından beri beni bekleyen sınava hazırlanmaya çalışıyorum. Murad'ın kendini haklı çıkarmak için neler söyleyebileceğini ve benim nasıl cevap vermem gerektiğini kafamda canlandırıyorum. Normal zamanda kendisine ne derdim ve mevcut durumunda neler diyebilirim? Fazla yalan söylemek zorunda kalmadan ruhunu huzur içinde teslim etmesini nasıl sağlayabilirim? Kendi yargılarımdan vazgeçmeden onun içini nasıl rahatlatabilirim bunları düşünüyorum. Ölüm döşeğindekilerin affedilmeleri gerektiğinden emin değilim. Her insan ömrü sona ererken sayacı sıfırlamak, bazılarının zulmünü ve açgözlülüğünü, bazılarının da merhamet ve fedakarlığını sahte bir sofulukla kâr ve zarar hanelerine kaydedip geçmek fazla basit bir çözüm olurdu. Katiller ve kurbanları, zalimler ve mazlumlar ölüm gelip çattığında eşit ölçüde masum sayılacaklar, öyle mi? Her halükarda benim için öyle değil. Benim bakış açıma göre suçun cezasız kalması da adaletsizlik kadar ahlak bozucudur. Gerçeği söylemek gerekirse bunlar aynı madalyonun iki yüzüdür. Hristiyanlığın ilk yüzyıllarında yeni din Roma İmparatorluğu'nda yayılırken bazı patriçilerin Hristiyanlığı mümkün olduğunca geç kabul ettikleri anlatılır. Vaftiz olduklarında tüm günahlarının silineceği söylendiği için sefih hayatlarını sürdürüp ancak ölüm döşeğinde vaftiz olurlarmış. Bu gecikmiş tövbelerin dinin gözünde bir değeri olup olmadığını bilmiyorum. Benim gözümde hiçbir değerleri yok. Ne antik Romalıların ne de kendi çağdaşlarımın tövbelerinin. Bununla birlikte ölüm anının zorunlu bir adabı vardır. Eğer insanlığımızı korumak istiyorsak o anın saygınlığına el sürülmemelidir. Ölüm döşeğindeki kişi ve onun yaptıkları hakkında ne düşünürsek düşünelim böyle davranmamız gerekir. Evet, en kanlı katil söz konusu olsa bile. Hemen söyleyeyim, Murat öyle biri değil. Onu birçok şeyle suçlayabilirim. Dahası bunların bazıları benim gözümde cinayetten farksız. Ama kullanılan dil maksadını aşmamalı. Bir insan cinayet işlemesine rağmen cani diye nitelendirilmeyi hak etmemiş olabilir. Suçun cezasız kalmasına nasıl isyan ediyorsam, niyetleri, boyutu veya koşulları dikkate almadan tüm kötülükleri aynı kefeye koymayı da reddediyorum. Bu koşullar suçu aklamasalar bile yine de yasalarda dendiği gibi hafifletici sebep sayılabilirler. Geçmiş arkadaşımın savaş yılları içindeki davranışının paylaştığımız ortak değerlere bir ihanet olduğundan hiç kuşkum yok ve bunu inkar etmeye kalkışmayacağını umuyorum. Ama onu ihanete sürükleyen de sadakati değil mi? Ülkesine bağlılığı yüzünden savaş başladığında çekip gitmeyi reddetti. Kalınca da bir takım düzenlemeler içine girmek, olayların akışı içinde bazı ödünler vermek zorunda kaldı. Bu ödünler de onu kabul edilemeyecek bir noktaya kadar sürükledi. Ülkede kalsaydım belki ben de onun gibi davranacaktım. Uzaktan bakarken hiçbir zarar görmeden hayır denebiliyor. Olay mahallinde ise her zaman bu özgürlüğünüz bulunmuyor. Kısacası ona erdemleri mahvetti, beni ise kusurlarım kurtardı. Yakınlarını korumak, atalarının ona miras bıraktıklarını elinde tutmak için yırtıcı bir hayvan gibi savaştı. Ben bunu yapmadım. Benim yetiştiğim sanatçı ailesinde aşılanan erdemler bunlar değildi. Ne o fiziksel cesarete, ne o vazife duygusuna, ne de o sadakate sahiptim. İlk katliamlar başlar başlamaz çekip gittim, kaçtım. Ellerim temiz kaldı. Namuslu bir kaçak olarak kazandığım tabansızca bir imtiyazdı bu. Uçak inişe geçmeye başlarken aklım kalkıştakinden daha karışık. Murat şu anda bana onu aşan bir trajedinin içinde yolunu kaybederek bozulmuş, acınılası küçük bir insan olarak görünüyor. Hala hatalarını affetmeye istekli değilim. Ama hem kendime hem de kainatın geri kalanına aynı ölçüde kızgınım. Bu nedenle hiçbir hınç sergilemeden onun başucuna gideceğim. Layık günah çıkarıcı rolünü oynayacağım, onu dinleyeceğim, elini tutacağım. Vicdanı rahatlamış bir halde huzur içinde ölebilmesi için günahlarını bağışlayan sözler mırıldanacağım. 3. Bölüm. Havaalanında onu bekleyen hiç kimse yoktu. Gelişini kimseye haber vermediği için aslında öngörmesi gereken bu sıradan terslik, adamda bir hüzün patlamasına ve geçici bir zihin karışıklığına neden oldu. Doğduğu şehre, kendi ülkesine indiğini hatırlamak için biraz çaba harcaması gerekti. 20 Nisan, devam. Gümrüğü geçiyorum, pasaportumu uzatıyorum, geri alıyorum ve terk edilmiş çocuksu bakışlarımı kalabalığın üzerinde gezdirerek dışarı çıkıyorum. Hiç kimse yok, kimse bana seslenmiyor, kimse beni beklemiyor, kimse beni tanımıyor. Hayalet bir arkadaşla buluşmak için geldim buraya ve daha şimdiden kendim de bir hayalet oluverdim. Yanıma yaklaşan bir şoför beni götürmeyi teklif ediyor. Razı olduğumu bakışlarımla anlatıp valizimi arabasına taşımasına izin veriyorum. Nizami taksi kuyruğunun epey uzağına park edilmiş eski bir Dodge. Korsan taksi olduğu belli. Ne kırmızı plakası ne de sayacı var. İtiraz etmiyorum. Normal zamanda böyle işler beni öfkelendirir. Ama bu akşam gülüp geçiyorum. Aşina olduğum çevre koşulları belleğimde tazelenirken bir takım tedbir refleksleri de geri geliyor. Adama Arapça ve ülkenin aksanıyla beni kaça götüreceğini soruyorum. Turist sanılma utancını yaşamak istemiyorum. Yolda giderken içimden kuzenlerimi, arkadaşlarımı aramak geçti. Gece yarısına 5 vardı ama saati sorun etmeyecek ve beni ısrarla evinde kalmaya davet edecek en az birkaç arkadaş tanıyorum. Sonunda kimseyi aramadım. Birdenbire tek başıma, kimliğim bilinmeden, neredeyse gizli sakla kalma arzusu uyanmıştı içimde. Bu yeni duygu hoşuma gitmeye başlıyor. Kendi ülkemde, kendi insanlarımın arasında, doğduğum şehirde kimliğimi gizleyerek yaşamak. Oteldeki odam geniş, çarşaflar temiz ama bu saatte bile gürültüsü kesilmemiş bir sokağa bakıyor. Ayrıca kanter içinde uyanmak korkusuyla kapatmaya cesaret edemediğim klimanın da insanı serseme çeviren omurtusu buna ekleniyor. Gürültünün beni uykusuz bırakacağını sanmıyorum. Uzun bir gündü. Hem bedenim hem de zihnim çok geçmeden uyuşacak. Başucu lambam dışında tüm ışıkları kapayıp yatağıma oturdum. Durmadan Murad'ı düşünüyorum. Şu anda nasıldır acaba diye onu hayal etmeye uğraşıyorum. Son görüştüğümüzde o 24 yaşındaydı, bense 22. Bahtiyar, yırtıcı, gümbür gümbür konuşan birisi olarak kalmış belleğimde. Hastalık hiç şüphesiz güçten düşürmüştür onu. Şimdi köydeki eski aile evinde bir tekerlekli sandalyede beti benzi solmuş, dizlerinin üzerinde yün bir şalla hayal ediyorum onu. Ama belki de hastanede, madeni bir karyolada, serum şişeleri ve borularıyla, ışıkları yanıp sönen cihazlarla, bandajlarla kuşatılmış bir haldedir. Yanı başında da bir iskemle duruyor. Benden oraya oturmamı isteyecek. Yarın bütün bunları öğreneceğim. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 21.